Ayrım 21. Yalan, yalan, yalan. Dr. Charles Fort. Sayfa 236. Yalanın ilişkilerimize etkileri. Clark Moustakis 1962. Ahlaki değerlerin önemini vurguladığı bir yazısında yalana değinir ve yalanı birleşmesi mümkün olmayan iki kişiyi buluşturabilecek tek olgu olarak tanımlar. Bunun aksine Red Book adlı magazinde yer alan bir yazıda Satran 1993 evli kadınların söyledikleri yalanlara değinir. Yazar evliliklerin devam etmesi için yalanın bir dereceye kadar gerekli olduğu sonucuna varır. Kendisiyle röportaj yapılan Miriam adlı kadın, kocama tek bir konuda bile gerçeği söyleseydim şimdi boşanmış olurduk, sayfa 93 demiştir. Başka bir kadın kocasının iyi şeyler duymak istediğini söylemiş, benim bir yönümü sevmezse bana katlanmak istemeyebilir demiştir, sayfa 93. Metz 1989, özel yaşamlarıyla bağlantılı olarak üniversite öğrencileri arasında yalanı araştırır. Evli çiftlerin daha çok yalan söyledikleri ve yalan söylemek için temel nedenlerinin eşlerinin benlik saygısını korumak olduğu sonucuna varmıştır. Flört eden gençler ise yalan söylemelerinin temel nedeninin sahip oldukları kaynakları korumak, stresten ve istismardan uzak durmak ve ilişkiyi tüketmekten kaçınmak olduğunu ileri sürerler. Yalanın ilişkiler üzerindeki etkileriyle ilgili bilimsel veriler çok kıttır. Çünkü araştırılması oldukça güç bir alandır. Red Book'ta çıkan makalede belirtildiği üzere ilişkileri korumaya yönelik olarak daha çok beyaz yalanlar söylenir. Üniversite öğrencilerinin söylediği cinsel ilişkilerle ilgili yalanlar da bu kategoriye girer. Knox 1993. Yalanın ilişkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada çiftlerden birinin yapılan görüşmelerde yalan söylemesinin çiftlerin arasındaki sevgiyi etkilediği ortaya çıkmıştır. Torres ve De Paolo 1985. Bu bulgu sözel olmayan iletişimin yakınlık ve samimiyet duygularını etkilediğini gösterir. Benzer şekilde Kleines ve meslektaşları 1990, sevme duygusunun cinsellik olmadan denekler ve deneysel bir ortamda bile yalan söyleseler öldüğünü öne sürerler. Bergen ve Buller 1994, katılımcılardan birinin yalan söylemesi durumunda deneysel görüşmelerde sözel olmayan davranışlarda değişiklikler gözlendiğini öne sürerler. Bu araştırmacılar karşılıklı ilişkilerde rahatlama ve resmiyet gibi faktörlerle dışa yansıyan dinamik değişikliklerin mesajı alan kişi doğru mu yoksa yalan mı söylediğini fark etmese de yalandan etkilendiğini belirtirler. Bu araştırmada yalanın gerçek ilişkiler üzerinde bıraktığı etkiler araştırılmıştır. McCormack ve Levine 1990 çok sayıda üniversite öğrencisi üzerinde bir çalışma yaparlar. Öğrenciler ilişkilerinde kendilerine yalan söylendiğini genellikle daha sonradan öğrendiklerini dile getirirler. Bu çalışmanın sonuçları bir ilişkide çiftlerden birinin kendisine yalan söylendiğini keşfedince bunu belleğine olumsuz duygusal bir tecrübe olarak kaydettiğini doğrular. Mutsuzluğu etkileyen faktörler kişinin kendisini ilişkiye ne kadar kaptırdığı, kendini daha çok kaptıran daha mutsuz olmaktadır. Söylenen yalanın önemi ve yalanı söylenen kişinin bu yalanı ne kadar inandığı şeklinde sıralanabilir. En son belirtilen faktörü ele alacak olursak, gerçeğe değer veren kişi eşinin söylediği yalanla yıkılabilir. Çalışmaya katılan 190 kişiden 31'i %16,3 yalanın ortaya çıkmasının ilişkinin sona ermesine neden olacağını belirtmişlerdir. Bunlardan %51,6'sı söylenen yalanın içeriğinin ilişkinin devam edip etmeyeceğini belirleyeceğini, %32,3'ü yalan söylenmesinin başlı başına ilişkiyi bitirmek için bir sebep oluşturduğunu ve %16,1'i her iki faktörün de ilişkinin sona ermesine neden olacağını belirtmişlerdir. G.R. Miller ve meslektaşları 1986, yalana dayalı iletişimle yürütülen ilişkilerle ilgili verileri taramışlar ve bu konuda yapılmış çok az araştırmaya ulaşabilmişlerdir. Arkadaşların birbirlerinin yalanlarını yabancılar ve eşlere nazaran daha çok yakaladıklarını gözlemişlerdir. Bu araştırmacılar evli çiftlerin eşlerin kendilerini aldattığını görmezlikten gelerek kaçınma mekanizması geliştirdiklerini öne sürerler. Sayfa 504. Aynı araştırmacılar insanların yakın bir arkadaşlarının ya da sevgililerinin kendilerine yalan söylemesini aşırı kırıcı bulduklarını ve sonuçta ilişkinin kötüye gittiğini belirttiklerini vurgulamışlardır. Eğer yalan ortaya çıkmazsa ilişki bir şekilde devam etmektedir. Yalanın ilişkilere etkisi yüzeysel olarak ele alınınca çelişkilidir. Deneysel kanıtlar yalanın yakınlığa ve samimiyete ket vurduğunu ve ilişkiyi sonlandırdığını ortaya koyar. Tam tersine bazen çiftlerden birinin diğerinin benlik saygısını korumak için yalan söylemesi gerekmekte ve böylece ilişki bitmekten kurtulmaktadır. Bu zıtlık deneysel durumlarda yalanın ya tarafsız ya da olumsuz algılanması yoluyla çözüme ulaşır. Duymak istediklerini duyan insanlar kendilerine gelen yanlış bilgiyi yalan olarak algılamazlar. Uydurma hayat hikayesi. Chris 1956 tarafından tanımlandığı üzere uydurma hayat hikayesi öylesine entrikalarla dolu ve öylesine iyi derlenmiştir ki psikanalizciler, psikologlar ve psikiyatrlar da bu hikayeye inanır, hatta katkıda bulunup yeniden uyarlanmasına yardımcı olurlar. Chris uydurma hayat hikayesinin kişinin ruhsal bir takım sorunları bilinçli farkındalığından uzak tutup geçmiş hikayelerden bir şeyler çıkarıp ekleyerek yeni bir bakış açısı yaratan obsesif kişiliğin ürünü olarak tanımlar. Sonuçta bireyler kendilerini acı veren gerçeklerden korumak için uydurma hayat hikayelerini efsane yaratırcasına bezerler. Birçok araştırmacı uydurma hayat hikayesinin hayata geçişi ve anlamı ile ilgili değişen yorumlar yapmışlardır. Genel olarak insanlık tecrübesi kadar evrensel bir olgudur. Green 1991, Lester 1986, Potamianu 1985, Schwartz 1984, Wallerstein 1991, Wolf 1991. Bireysel kimlikle bağlantılı olduğu düşünülür. Bizim efsanemiz, yaşadığımız ve uydurduğumuz hikayelerin tümüdür. McAdams 1993. Uydurma hayat hikayesi seçici davranıp kendi imajımıza neyin uyduğu ve nasıl şekillendiğini dikkate aldığımız hafıza sürecinde oluşur. Ayrıca kendimizi başkalarına, her duruma uygun rollere bürünüp ve kendimizle ilgili seçici bilgiler sunarak tanıtırız. Başkalarından gelen tepkiler bu hayat hikayesini geliştirir. Herkesin uydurma hayat hikayesi kendine özgüdür. Uydurma hayat hikayemiz iç dünyanın beklentileri ve hayalleriyle arabulucu görevi yapar. Dış dünyada görevimizi nasıl yerine getireceğimizi koşullara bağlar. Schwartz 1984. Uydurma hayat hikayesinin gelişimi benlik oluşumu ile yakından ilişkilidir. Bu durumda narsizm işin içine girmektedir. Uydurma hayat hikayesi idealize edilmiş benlik ve gerçek arasındaki zıtlığa köprü vazifesi görmektedir. Uydurma hayat hikayesi acı veren duygular ve ruhsal travma neticesinde oluşan düşük benlik saygısına kalkan görevi görür. Her uydurma hayat hikayesi kendine özgü olumlu ve olumsuz nitelikler taşıyabilir. İçeriğinin temelinde kahraman olgusu yatar. Kahraman kendisini cesur, üstün, bireysel özellikleri yoluyla eleştirileri bozguna uğratabilen biri olarak görür. Bunun tam tersi olarak anti kahraman kendisini şanssızlığın ve kötü kaderin kurbanı olarak görür. Kurban başkaları tarafından reddedilmiş, istismar edilmiş ve sömürülmüştür. Bu yüzden de acı çeker ve hayal kırıklığı yaşar. Her uydurma hayat hikayesi kişinin kendisini bu dünyada nasıl gördüğünü yansıtır. Her uydurma hayat hikayesi farklı fırsatlar yaratır. Böylece hikaye kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet biçimini alır. Sigmund Freud'un uydurma hayat hikayesi yukarıda açıklanan noktaları kapsar. Freud kendisini tarafsız ve cesur bir bilim adamı olarak görmüştür. Tüm tıp ve psikiyatri kurumlarını kendi fikirlerini yatsıyan yerler olarak betimlemiştir. Teorilerini kabul ettirmek için cahilliğe karşı savaş vermesi gerektiğini düşünmüştür. Freud bazı fikirlerini hiç değiştirmeden Nietzsche'den almıştır. Fakat bu alıntılardan hiç bahsetmemiştir. Üstelik delilleri inkar ederek Nietzsche'nin yazılarını hiç okumadığını iddia etmiştir. Yalanları yakındakiler tarafından da onaylanmıştır. L. Anderson, 1980. Freud'un uydurma hayat hikayesinin diğer bir ilginç yanı, Ödip efsanesinin sadece onu kişisel olarak bağlayan yönünü alıp diğer yönlerini görmezlikten geldiğidir. Schneider, 1991. Bu yüzden Freud'un uydurma hayat hikayesi seçici bellekten, kendini kandırmadan ve diğer yalanlardan ibarettir. Onun hikayesi yaşama uyarlanabilirliği nedeniyle entelektüel tarih üzerinde inanılmaz güçlü etkiler bırakmıştır. Psikanalitik kaynaklı psikoterapi, uydurma hayat hikayesinin yeniden oluşumu ve bir kez daha gözden geçirilmesiyle ilgilenir. Kurban durumundaki hastalar daha fazla üzülmemek için kendilerini psikoterapi sonunda ayakta kalmayı başaran insanlar olarak hayal ederler. Böyle düşünerek kendilerini güçlü, her şeye göğüs gerebilecek ve geleceğe güvenle bakabilen insanlar olarak görmeye çalışırlar. Özet: yalan ve kendini kandırma yaşamımızın her alanına sızmıştır. Benliğimizi ve kimliğimizi belirlemekle kalmayıp karşılıklı ilişkilerimizi de yönlendirirler. Yalan ve kendini kandırmanın hem yalan söyleyen hem de diğer insanlar üzerinde korkunç etkileri vardır. Aşırı güven kişinin kötü kararlar almasına neden olurken yalan ve hile karşıdaki kişinin hayatını söndürebilir. İlişkilerde yalan ve hile destek olarak algılanmadıkları sürece güvensizliğe yol açar ve samimiyete zarar verir. Olgunluğun bir boyutu yalanın olumlu yönlerini yakalayabilme, yalanların olumsuz etkilerinden nasıl ve ne şekilde kaçınacağımızı belirleyebilme becerisidir. 21. ayrımın sonu, sayfa 240.